Ayrım 6.
Üstelik bu biçimleniş peşinde sapmaları getiren bir yapıdaydı. Şöyle ki Osmanlı ülkesini bir yarı sömürge haline getiren emperyalist devreye erişmiş, Batı kapitalizminin yasal çerçevesini ve temel kurumlarını savunanlar ilerici, bu batıya karşı direnenler de gerici olmaktaydılar. Bu yapay ve yanıltıcı ayrım toplumdaki sınıfsal çelişkiler olgunlaşıp belirginleşinceye kadar sürdü. Yukarıda içerdiği sapmayı açıkladığımız yapay ayrım bir başka yanılgıyı da peşinden getiriyordu. Bu yanılgı da gerçekte iyi niyetli aydınların kendi halklarına yabancılaşmalarından ötürü düştükleri kötümserlik ve içe kapanıklığın yanı sıra bir yerde bilinçsiz olarak kıskacına girdikleri batı kapanından ötürü pek de hak etmedikleri biçimde karalanmalarıdır. Şu nokta açıktır ki İslamcı halk yığınlarıyla batıcı laik aydınları karşı karşıya getiren bu tali çelişkinin yarattığı karşılıklı yabancılaşmadan en fazla emperyalist batı yararlanmıştır. Abdülhamit'in 30 yıllık egemenliği, İslamcılığı siyasal ve ideolojik akımların en etkenlerinden biri haline getirmişti. İslamlaşmak ve İslam'ın özüne dönme, bu düşün akımı içerisinde sık kullanılan bir slogandır. Sayit Halim Paşa bu kavramı şöyle tanımlamaktadır. İslam'ın din ve dünyayı, maddiyat ve maneviyatı kapsayan sosyal bir din olduğu kabul edildikçe, İslamlaşmak demek, İslam'ın itikat, ahlak, içtimaiyat ve siyaset sistemini daima zaman ve muhitin ihtiyacına en muvaffık bir surette tesis ve bunlara uymaktır. Sayit Halim Paşa, Batı kurumları ile İslamlığın bağdaştırılamayacağı inancındadır. İslamlaşan fert ve devlet, o kimse ve o teşekküldür ki siyasi olduğu kadar sosyal bütün hak ve vecibelerini, rejimini, hürriyet ve adaleti İslami prensiplerden çıkaracaktır. Değinilen bu ilkeler bizzat İslam'ın akide ve inanç sisteminden kaynaklanacaktır. Görüldüğü gibi İslamcılık akımı açısından Batı kurumları ile İslam arasındaki bir uyum dahi kabul edilmemektedir. Yapılan tanımların da açıkça gösterdiği gibi İslamcı düşün akımına göre İslamiyet mani terakki değildir. Ne ki bu yargı terakki kavramına bağımlı olarak değişebilen bir niteliğe sahiptir. Şöyle ki burjuvazinin egemen olduğu bir toplum yapısında feodal sultan egemenliğinin ayrılmaz parçası olan İslamiyet ya da daha doğru bir deyimle teolojik çerçeve gelişimi engelleyen kurumdur. Dikkat edilirse gerek İslamcı yaklaşım ileride göreceğimiz üzere gerekse batıcı laik yaklaşım soyut kavramlar olarak incelendiğinde haklı görülebilirler. Bu akımları doğru yerlerine oturtabilmek ancak sınıfsal açıdan yapılabilecek bir çözümleme ile mümkün olabilecektir. Tarık Z. Tunayan'ın altını çizdiği gibi bütün İslamcılar şu üç soru üzerinde ittifak halinde durarak bunları cevaplandırmaya çalışmışlardır. A. İslam'ın siyasal ilkeleri nelerdir? Bu ilkeler ne tip bir devlet biçimine tekabül eder? B. Osmanlı meşrutiyet düzeni bu ilkeler açısından nasıl değerlendirilebilir? C. Osmanlı meşrutiyet düzeninin söz konusu ilkelere göre eksik olduğu yönleri nasıl giderilebilir? İslam'ın siyasal ilkelerinin araştırılması Türk siyasal düşünene önemli katkılar sağlamıştır. Bu ilkeler güncelliğini tartışma açısından günümüzde de korumaktadır. Bundan ötürü söz konusu ilkelere kısa da olsa değinilmesinde yarar vardır. İlkeleri şu sıra içerisinde özetleyebiliriz. İslam toplumsal bir dindir ve hükümeti emreder. İslam'da egemenliğin kaynağı üç aşamadan geçerek gelmektedir. Bu aşamalar Tanrı, Peygamber ve Halife hükümdardır. Tanrı, toplumsal dinin temellerin Kur'an'ında toplanmıştır. Kur'an, bütün zamanlar için konmuş değişmez bir anayasadır. Egemenliğin kullanımı iki büyük ilkeye dayanır, adalet ve meşveret. Siyasi egemenliğini kullanan ve peygambere halef olan hükümdar, halife, bütün yönetiminde adalet üzere davranmak zorunluluğundadır. Adaletsiz bir hükümet müstebittir. İslam dini istibdadı reddeder. Böylece hakimiyet ve hükümranı topluluğun bizzat ahlakı ve tahalluk tarzı olan adalet hudutlamaktadır. T. Z. Tunay'a. İslam dini adalet üzere davranmayan, şer'i sınırlara saygı duymayan emirlere, devlet reislerine karşı Müslümanların hurucuna izin vermiştir. Böylece İslam hukukunda kullanımı belirli koşullara bağlı bir ihtilal, huruç hakkı vardır. İslam'da egemenliği sınırlayan bir başka ilke de meşverettir. Şura-i ümmet ya da meşveret usulü her ne kadar halkın etkin bir katılımını içermiyorsa da, ülema, bürokrasi, zaman zaman eşrafı da kapsayan bir meclis olduğu için tabandan gelen dilek ve eleştirilere bir oranda açıktır. İslamiyet hükümet biçiminden çok ahlakla ilgilenir. Kur'an'a saygı, adalet ve meşveret ilkelerini canlı tutmak, bunlara dayanmak şartıyla her türlü devlet düzeni ve hükümet şekli İslamca makbuldür. İslam'ın bir başka ilkesi de cemaat ve ittihat kuralıdır. Bu kuralın konmasındaki amaç, bütün Müslümanların aralarındaki zıtlıkları unutarak birbirlerine bağlanmaları ve güçlü bir İslam birliği oluşturmalarıdır. Şer'iyata müstenit, idare edenlerle edilenleri, meşveret, adalet ve tabii haklarla birbirine bağlayan İslam devleti, bazı mükellefiyet ve vazifelere sahiptir. Bu devlet her şeyden evvele, yabancı boyunduruğunu kabul etmemek, istikbalini tesis ve idame ile mükelleftir. İslami devlet emperyalizme yer vermeyecektir. İslamiyetin devrimci ve yeniliksever zihniyetini yayacak olan İslam devleti, medeniyeti iki şekilde tesis edecektir. Ülkesini yahut yerleşeceği ülkeleri iktisadi refah ve kalkınmaya kavuşturacaktır. Perişan kavimlerin kurtarıcısı olarak hürriyet ve adalet saçacak, bütün siyasi müesseseleri belli amme hukuku prensipleri yani şeriat üzerine bina edecektir. T.Z. Tunay'a. Abdülhamit İslamcı siyasasını dış politikada da emperyalist güçler arasında denge kurma, bunların Osmanlı'ya yönelik tehditlerini biraz olsun sınırlamak için kullanmıştır. Bu pan-İslamist siyasanın lehinde ve aleyhinde çok şeyler söylenebilir. Ne ki biz bunları tartışma konusu yapmayacağız. Yalnız altını çizmek istediğimiz nokta şudur. Başarı düzeyi ne olursa olsun, Abdülhamit'in pan-İslamist politikası İngiltere'yi zaman zaman düşündürmüş, hatta ürkütmüştür. Abdülhamit içeride ve dışarıda İslamcı bir politika izlerken, amacı halkın çoğunluğuna dayanarak devleti kurtarmaktı. Bunu Jön Türklere karşı sert davranmayı öğütleyen İzzet Paşa'ya söylediği şu sözler açık bir şekilde göstermektedir. İşte Avrupa'nın herhangi bir şehrine ya da ülkesine gitmenizi sağlayacak ferman. Tekrar İstanbul'a gelirseniz eski günlerinizin çok değişmiş olduğunu göreceksiniz. Türkiye artık sadece küçük bir memleket olacak. Demokrasi bir mezhep mücadelesi haline gelecek. Zannetmem ki milletim bugünkünden daha mesud olsun. Bu sözlerde Abdülhamit'in 30 yıllık endişeleri, evhamları, korkuları gizlidir. Devletin bekası ile kendi hükümdarlığı arasında kurduğu oportünistçe ilişkide bu sözlerde gerekçesini bulmaktadır. Abdülhamit'in kendi ruhsal antagonizmasının kökleri bu noktada gizlenmektedir. Devletin bekası ve birliği ile bireysel oportünizm arasında salınan kişiliği kendi yıkımını da hazırlamıştır. Meselenin ekonomik kökenlerini bilmediği için imparatorluğunu ve tahtını tüm gücüyle koruduğunu zannettiği dönemde emperyalist güçler ülkenin bütün kaynaklarını el atmıştı. Ülkenin ve toplumun içerisine ayrılıkçı, bölücü düşünceler girer diye tüm özgürlükler üzerine şal örttüğü zaman da en ilerici fikirler aydınlar arasında filizlenmekteydi. Düşün ve yazı özgürlüklerinin kısıtlanmış olmasına, basın üzerinde acımasız bir sansürün uygulanmasına karşın, özellikle çeviri alanında ve edebiyatta önemli yapıtlara rastlanmaktaydı. Dinin büyük baskısının yanı sıra Abdülhamit dönemi, din kitapları dışında bir kitapçılığın yaygınlaşma ve ağırlığını duyurma dönemi oldu. Ciddi ve etkin olabilecek toplumsal, siyasal ve bunun gibi kitaplar yayınlanmasa bile halk için yazılmış macera kitaplarının çevrilip basılması halkı okumaya karşı duyarlı hale getirmekteydi. Jules Verne'in romanları, Üç Slaşörler, Monte Cristo, Pardayanlar, Ekmekçi Kadın ve bunun gibi romanlar kitapçıları zengin edecek düzeyde peynir ekmek gibi satılıyordu. Serüven, gezi ve fen konularındaki kitapların yanı sıra ünlü polis romanları da Türkçe'ye kazandırılmaktaydı. Padişahın bile polis romanları okumaya meraklı olduğu söyleniyordu. Bağbali'den Sirkeci'ye inen ünlü yokuşun Ankara Caddesi diye sonradan ad alan, kitapçılarla dolması, düşün ve yazı yaşamının bir simgesi niteliğini kazanması o yıllara rastlar. Çok sayıda kitabın basılması, kitap işinin ciddi bir ticaret haline alması, dil konusunda önemli diyebileceğimiz dönüşümlere neden oldu. Yazma dili sadeleşti. Resmi yazışma dilinin ağdalı yapısını geride bıraktı. Daha doğru bir deyimle üstünden attı. Kitap satışı açısından bu zorunluydu. Böylece dil arılaştı. Konuşma dilinin duruluğuna yönelik zorunlu dönüşümleri geçirdi. Bu arada dilde arılaşma bir edebiyat sorunu olarak ele alınmaya başlandı. Selanik'teki sanatçı çevreleri, özellikle Ali Canip ve arkadaşları bu konuda etkin bir mücadeleye giriştiler. Abdülhamit dönemi, A. Mithat, Şemsettin Sami, Hüseyin Rahmi, Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim gibi yazarların bir dizi çeviriler yaptığı, yayınladığı dönemdir. 1908'den önce yayınlanan kitaplar tarandığında Haeckel, Schopenhauer, Büchner, Darwin, Renan, Taine, Spencer, Le Bon, Poincaré, Ribot, Riquet, Flammarion, C. Mill, Flaubert, Balzac, Zola ve bunun gibi adlara rastlanmaktadır. Edebiyat 20. yüzyılın son yıllarına doğru Abdülhamit'in saltçı yönetimine karşı bir melce-i isyan olmuştu. İlginçtir ki edebiyat bu görevi düşün özgürlüğüne set çekildiği dönemlerde sık sık üstlenmiştir. Abdülhamit'in iktidarı döneminde her geçen gün daha bir baskıcı ve saltçı düzen hevesleri olmuştur. Devletin birliğinin ancak kendisi tarafından sağlanacağına, çevresindeki evet efendimcilerin de etkisiyle iyice inanan padişah, bu inancıyla birlikte daha bir evhamlı, korkak ve müstebit bir hükümdar niteliğine bürünmekteydi. İllerden ilçelere dek tüm ülke içten ve dıştan kurtlar tarafından kemiriliyordu. Hükümet bütün zenginlik kaynaklarını sarayın açgözlü, doymak bilmeyen ağızlarına yediriyordu. Ülkenin her yerinde casuslar vardı ve onlara cömertçe para, yiyecek, rütbe dağıtılmaktaydı. Bu kara yazgılı ülkedeki her şey onların açgözlü karınlarına gidiyordu. Bu ülkede hainlerden memur, hırsızlardan bakan devşiriliyordu. Kötülüklerden başka bir şey olmayan göğüslerinde değerli taşlardan nişanlar takılıydı. Uçuruma düşmüş alçaklara yüksek makamlar veriliyordu. Ve bu rütbelerin paraların arkasında acı çeken, ezilen halk görünmüyordu. Halit Ziya Uşaklıgil. İslamcı niteliğine rağmen gün geçtikçe kendisini halktan ve çevresinden soyutlayan Abdülhamit, Yıldız'daki kulesinde güvendiği uzmanlarıyla devleti yönetmeye çalışıyordu. Bu dönemde Abdülhamit hiç kimseye güvenmeyen bir kişiydi. Diplomat da, komutan da, yönetici de, maliyeci de, polis de ve hatta jandarma çavuşu da kendisiydi. Ne Nazif Tepedenlioğlu. Hafiyeler her yanı sarmıştı. Jurnalcilik ve hafiyelik toplumu bir bulaşıcı hastalık gibi en ücra birimlerine kadar kaplamıştı. Casusluk, despotik rejimin özüydü. Her insan ve her iş casusluk konusuydu. E.Z. Karal. Casuslar, casuslar. Herkes birbirinden korkuyordu. Babalar çocuklardan, kocalar karılarından. Casusların elebaşıları iyice biliniyordu. Salt bu adamların gölgesinin görünmesiyle bile herkesin başı omzuna çekiliyor ya da herkes bir yere saklanmaya çalışıyordu. Halit Ziya Uşaklıgil. 1890'larda Alman kapitalizmi Bağdat Hattı projesiyle somutlaşan bir biçimde Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisini arttırmaya başladı. Pan-İslamist politikanın doğrudan doğruya İngiliz emperyalizmine yönelik olması, Abdülhamit ile Alman İmparatoru arasındaki bağları pekiştirdi. Wilhelm, 1898'de Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret etti. Alman uzmanları ve askeri yardım heyetleri ülkenin her tarafına yayıldı. Türk ordusu bir anlamda General von der Goltz komutanlığındaki Alman askeri misyonunun denetimine girdi. Böylece emperyalist ülkeler arasında kurduğu dikkatli bir denge politikasıyla imparatorluğu yaşatmaya çalışan Abdülhamit, ağır ağır bunlardan birinin yanını tutmaya başladı. Ne ki bu değişimi gerçekleştirmeye çalışırken ekonomimizi gene ikinci planda düşünüyordu. Alman emperyalizmini yanlamaya çalışırken Osmanlı maliyesinin ne denli Osmanlı Bankası ve onun da ötesinde İngiliz-Fransız sermayesine bağlı olduğunu unutmuş görünüyordu. 1886-1896 arasındaki 10 yıllık dönemde İngiliz-Fransız kaynaklarından 9 istikraz anlaşması yapılmasına rağmen Bağdat Demiryolu konusunun gündeme girmesiyle 1909 yılına kadar geçen 13 yıllık sürede ancak 2 istikraz yapılabilmiştir. 1909'dan sonra 1914'e kadar ise Batı'dan alınan borç sayısı birden artmış, her yıla gene bir istikraz anlaşması isabet eder hale gelmiştir. Bu değişimleri iki nedene bağlayabiliriz. Abdülhamit yönetimi ile Alman kapitalizmi arasındaki yakınlığı engelleme ya da baltalama, borçlar için saltçı Abdülhamit yönetimini yeterli bir güvence saymama. Nedenler kuşkusuz spekülatif niteliktedir. Bunlara başka nedenler de ilave edilebilir. Fakat bir nokta çok açıktır. Abdülhamit'in saltçı yönetimi hele Almanya'yı yanladığı sürece İngiliz-Fransız sermaye çevrelerine eskisi kadar güven vermemektedir. Bu nedenle demokratik haklara yönelik bir parlamentarist hareketi desteklemektedirler. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu dönemi üzerinde tartışılırken, Abdülhamit'in çelişkilerle dolu karar ve işlemleri konusunda karar verirken, Said Halim Paşa'nın bir sözünün altını çizmekte yarar vardır. Paşa, Abdülhamit ve dönemin olayları arasında nedensellik ilişkisi arayanlara, Sultan Hamit dünyaya gelmemiş olsaydı, yine kendi çağdaşları bir Sultan Hamit'in gelmesine sebebiyet vereceklerdi, demektedir. Bu doğru bir yargıdır. 1870 Alman-Fransız Savaşı'ndan sonra Berlin-Viyana mihveri ile Londra-Paris mihveri arasındaki ölümcül rekabetin getirdiği kısmi denge koşulları arasında kalan Osmanlı İmparatorluğu'nun yöneticilerinin davranışı gene bu denge tarafından belirlenecektir. Düzeyde kalan siyasal kararlar ve eylemler temeldeki bu belirleyicinin etkisini ortadan kaldıramaz. Nitekim son çözümlemede Abdülhamit'in devletin birliğini korumayı hedefleyen saltçı siyasası, dış belirleyicilerin istediği yönde dönemsel gelgitlerle beklenen sonuca ulaşmıştır. Düşünsel eylemler, siyasal direnişler, tüm ceberrutça yönetim bu sonu değiştirememiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşam süresini kapitalizmin iç çelişkileri belirlediği gibi, iç düzenini ve bu düzenin yasal çerçevesini de gene söz konusu dış dinamikler belirlemiştir. 6. Jön Türkler. 1. Politik protesto dönemi. Meclis-i Mebusa'nın kapatılmasından sonra ilk 10 yıl içinde Abdülhamit'in saltçı yönetimine yönelik Ali Suavi ve Clientin Scalieri darbe teşebbüslerinin dışında herhangi bir direnme görünmemiştir. Anayasacı bir davranışın eyleme dönüşmüş son çırpınışlarıydı bunlar. Ne var ki eylem alanındaki bu yenilgi düşün alanına yansımamıştır. Tanzimattan itibaren ağır da olsa gelişen ve 1850'lerden sonra yoğunlukla etkinliğini artıran düşün hareketi, Abdülhamit'in saltçı yönetiminde de aydınlar arasında serpilmeye devam etmiştir. Burjuva liberal doğrultudaki anayasacı düşüncelerin yayılmasında 1860-70 hareketinin öncüleri olan Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa ve diğer düşünürlerin yazıları önemli bir rol oynamıştır. Bu yazılar özellikle okullarda genç aydınlar arasında elden ele dolaşıyordu. Harbiye, Mülkiye gibi genellikle halk çocuklarının okudukları yüksek okullarda bu tip özgürlükçü ve dönüşümcü hareketler daha bir etkendi. Bugünkü lise düzeyindeki okullar olan idadilerde de aynı nitelikteki kıpırdanışlara rastlanmaktaydı. Bilhassa askeri idadiler bu konuda başı çekiyorlardı. Namık Kemal ve diğer Yeni Osmanlılar grubundaki yazarlar böylece eski yazılarıyla Abdülhamit'e yönelik Jön Türk eyleminin çekirdeğini oluşturan düşün hareketinin meydana çıkmasına neden olmuşlardır. Önce düşün düzeyinde kalan bu kıpırdanışlar 1889'dan sonra eyleme dönüşmeye başladı. Bu dönüşmede ilk adım gizli örgütlerin kurulmasıdır. Bilinen gizli örgütlerden birincisi askeri tıbbiyede öğrenciler arasında kurulmuştur. Örgütün kurucu lideri İbrahim Temo'dur. Temo, Arnavutluk'ta İstrua kasabasında doğmuştur. İdadi öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra askeri tıp okuluna girmişti. Bu okulda birkaç arkadaşıyla Namık Kemal'in rüyasını el yazması kopyasından gizlice okumuştu. Bunu diğer özgürlükçü yapıtları izledi. Bu arada o günlerde sık kullanılan bir yöntemle yabancı posta kurumlarını kullanarak Avrupa'dan gelen gazeteleri de okuyorlardı. Bilhassa Londra'da İranlı Burjuva liberalleri tarafından çıkarılan Kanun adlı gazete okudukları yabancı yayın organlarının başında gelmekteydi. Sonuçta 1889 yılı Mayıs ayında Temo arkadaşlarına amacı Abdülhamit'in Saltçı yönetimine karşı etkin bir savaş verme olan gizli örgütü kurma önerisini yaptı. Sonuçta E. Temo, İshak Skuti, Abdullah Cevdet, Mehmet Raşit ilk gizli örgütü oluşturdular. Örgüt, Carbonari ve Farmason örgütleri yapısında biçimlenmişti. Örgüt üyeleri küçük hücreler meydana getirmekteydi. Her hücrenin kendine özgü numarası vardı. Hücre üyeleri de numara altındaydı. Bu numaralar adi kesir, X, Y biçimindeydi. Payda bulunan X hücre numarası, paydadaki Y de kişinin hücre içindeki bireysel numarasını ifade ediyordu. Hücreler beşli düzene göre oluşturulduğu için her üye yalnızca kendi hücresindeki 5 kişinin numaralarını bilmekteydi. Kısa zamanda örgüt büyüdü. Hızlı bir biçimde diğer okullarla ilişki kurdu. Harbiye, Bahriye, Mülkiye, Baytariye, Topçu, Mühendishane gibi okullarda da benzer hücreler örgütlendi. Örgüt genişledikçe üst düzeydeki bürokratlardan da katılanlar görülüyordu. Nihayet 1876 darbesinde fiilen görev alan Hüseyin Avni ve Süleyman Paşaların çevrelerinde onların adlarıyla nitelenen hücreler de devreye girdi. İllegal, anayasacı örgütlerin bu okullarda çekirdeklenmesinin nedeni, öğrencilerin diğer okullara oranla çağdaş bir eğitim görmeleri, yabancı dil, özellikle Fransızca öğrenmeleridir. Nitekim öğrencilerin siyasal eylemlerdeki bu yetkinliği ve bir yerde öncülüğü yakın tarihlere kadar sürdü. Kuşkusuz tüm toplumlarda öğrenciler yapıları gereği yenilikçi, ilerici ve atılgandırlar. Osmanlı döneminde ve Türkiye'de bu söylenenin dışında daha üst düzeyde bir etkiye sahiptir öğrenciler. Toplumda sınıfsal antagonizmanın belirginleşmemiş oluşu bunun temel nedenlerinden biri olarak ileri sürülebilir. Abdülhamit bu gizli örgütü 1892'de öğrendi. Birkaç öğrenci tarafından saraya verilen jurnal her şeyi açıklıyordu. Bunun üzerine okul kumandanları ve sorumlu bürokratlar görevden alındı. Örgütün ileri gelenleri tutuklandı. Ne ki aradan 2-3 ay geçmeden tutuklananlar padişah tarafından affedildi. Tekrar okullarına dönmelerine izin verildi. Abdülhamit'in kendisine karşı böylesine bilenmiş bir örgütü affetmesi, olayın üstüne sünger çekmesi bugüne dek anlaşılamamıştır. Bu konuda çeşitli spekülasyonlar günümüze kadar yapılmış, gene de konu tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşmamıştır.